Ayrım 44 Çöküş Jared Diamond Sayfa 479 50 yıl öncesine kadar Avustralya'ya en fazla İngiltere ve İrlanda'dan göç yapılmaktaydı. Bugün çoğu Avustralyalı kendi İngiliz miraslarına güçlü bir şekilde bağlıdırlar ve bu mirasa aşırı derecede değer verdikleri konusundaki görüşlere oldukça kızgın bir şekilde karşı çıkmaktadırlar. Ne var ki bu miras Avustralyalıları kendilerinin takdire değer düşündükleri, ancak tarafsız gözle bakan bir yabancının uygunsuz olarak değerlendirdiği ve ille de Avustralya'nın menfaatine uygun gibi görünmeyen şeyleri yapmaya yöneltmiştir. İngiltere ve Almanya birbirlerine karşı savaş ilan ettiklerinde Avustralya'da hem 1. Dünya Savaşı hem de 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'ya karşı savaş ilan etmişti. Gerçi Avustralya'nın menfaatleri 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Yeni Gine sömürgesini ele geçirmek için bir gerekçe öne sürmesi hariç hiçbir şekilde sarsıntıya uğramamıştı ve aynı şekilde 2. Dünya Savaşı'ndan da etkilenmemişti. Ta ki İngiltere ile Almanya arasında başlayan savaşın ardından 2 yıldan daha fazla bir süre sonra Japonya ile aralarında patlak veren savaşa kadar. Avustralya'nın ve aynı zamanda Yeni Zelanda'nın en önemli ulusal bayramı 25 Nisan Anzac Bayramı'dır. Bu bayram Avustralya ve Yeni Zelanda birliklerinin İngiliz kuvvetleriyle bir araya geldikleri ve İngilizlerin önderliğinde Türkiye'ye karşı düzenledikleri başarısız bir saldırı sırasında Gelibolu Yarımadası'nda kayıp veren Avustralya ve Yeni Zelanda birliklerini anma günüdür. Gelibolu'daki bu kanlı savaş, vatanlarını İngiltere'yi besleyen yarım düzine sömürgeden ziyade vali ve generallerle bütünleştirilmiş bir federasyon olarak göstermek isteyen Avustralyalılar açısından geleceği parlak bir dönemin başlangıcının işaretçisidir. Avustralyalılar açısından Gelibolu nasıl bir anlam ifade ediyorsa, benim kuşağımdaki Amerikalılar açısından da Japonların 7 Aralık 1941 gecesi Pearl Harbor üssümüze düzenledikleri korkunç saldırıda öyle bir anlam ifade etmektedir. Dünyanın 1/3'lük bir bölgesinde ve ekvatorun karşı tarafında yerleşik bulunan Avustralyalıların dışında kalan insanlar, Avustralya'nın Gelibolu Yarımadası'yla bağlantılı olan ulusal bayramının ironisinden kaçamamaktadırlar. Dahası hiçbir coğrafi bölge Avustralya'nın menfaatlerine ilgisiz kalamazdı. İngiltere ile olan bu duygusal bağlar bugün de devam etmektedir. İlk kez 1964 yılında Avustralya'yı ziyaret ettiğimde, daha önce 4 yıl boyunca İngiltere'de yaşamış bir kişi olarak burayı mimari özellikler ve insanların davranışları açısından modern İngiltere'den çok daha İngiliz bulmuştum. 1973 yılına kadar İngiltere'ye olan bağlılığı devam eden Avustralya'ya her yıl şövalyelik ünvanı verilen asillerin listesi gönderiliyordu. Bu ünvanlar bir Avustralyalı açısından alınabilecek en yüce payelerdi. Aynı zamanda İngiltere, Avustralya Başbakanını yerinden edecek güce sahip genel bir vali atamıştı. Ve hakikaten de vali 1975 yılında bunu gerçekleştirdi. Avustralya 1970'lerin başlarına kadar Beyaz Avustralya siyasetini devam ettirmiş ve komşu Asya ülkelerinden göçü fiilen yasaklamıştı. Bu siyaset beklenildiği üzere Asyalıları oldukça öfkelendirdi. Asya'daki konumunu fark eden Avustralya gecikmiş bir kararla son 25 yıl içinde komşu Asya ülkeleriyle işbirliğine girmiş, Asyalı göçmenleri ülkesine kabul etmiş ve Asyalı ticaret ortaklarının dostluğunu kazanmaya çalışmıştır. İngiltere şimdi Avustralya'nın ihracat pazarları arasında Japonya, Çin, Kore, Singapur ve Tayvan'ın ardından 8. sırada yer almaktadır. Ticaret ve göç. Avustralya'nın bir İngiliz ülkesi imajına mı yoksa bir Asya ülkesi imajına mı sahip olduğu ile ilgili bu tartışma kitap boyunca sık sık tekrarlanmaktadır. Bu tartışma dost ve düşmanların bir toplumun istikrarı üzerinde ne tür bir etkiye sahip olduğu hakkındadır. Peki Avustralya hangi ülkeleri dost, hangilerini ticaret ortağı, hangilerini düşman olarak görmektedir ve bu algılayışların etkisi nedir? Önce ticaret konusuna değinelim, sonra da göç olayını inceleyelim. 1950 yılına kadar 100 yıldan daha uzun bir süre Avustralya'nın başlıca ihraç malları tarımsal ürünler ve özellikle de yündü. Bunları mineraller izlemekteydi. Bugün Avustralya dünyanın en büyük yün üreticisidir. Ancak sentetik liflerin yünün yerini alması nedeniyle Avustralya'nın yün üretimi ve deniz aşırı ülkelerin yüne olan talebi azalmaktadır. Avustralya'nın koyun sayısı 1970 yılında 180 milyona ulaşmıştır. Yani her Avustralyalıya ortalama 14 koyun düşmektedir ve bu oran o dönemden beri gittikçe azalmaktadır. Avustralya'nın ürettiği yünün hemen hepsi özellikle Çin ve Hong Kong'a ihraç edilmektedir. Diğer önemli tarımsal ihraç ürünleri buğday, özellikle de Rusya, Çin ve Hindistan'a satılmaktadır. Özel makarna buğdayı ve kimyasal madde içermeyen biradır. Avustralya günümüzde tükettiğinden daha fazla besin üretmektedir ve net besin ihracatçısıdır. Fakat nüfus arttıkça Avustralya'nın ülke içindeki besin tüketimi de gittikçe artmaktadır. Eğer bu trend bu şekilde devam ederse Avustralya net besin ihracatçısından ziyade net besin ithalatçısı konumuna gelebilir. Yün ve diğer tarımsal ürünler Avustralya'nın döviz götüren ürünleri arasında mineraller birinci sırada ve turizmin ikinci sırada ardından üçüncü sırada yer almaktadır. En yüksek ihracat değerine sahip olan mineraller kömür, altın, demir ve alüminyumdur. Avustralya dünyanın önde gelen kömür ihracatçısıdır. Dünyanın en geniş uranyum, kurşun, gümüş, çinko, titanyum ve tantal rezervlerine sahiptir. Ayrıca kömür, demir, alüminyum, bakır, nikel ve elmas rezervleri bakımından dünyanın en üst sıralarda yer alan 6 ülkesi arasındadır. Özellikle de kömür ve demir rezervleri o kadar büyüktür ki sonu görülebilen bir gelecekte de tükenmesi beklenmemektedir. Avustralya en fazla minerali İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine ihraç etmesine karşın Asya ülkeleri Avustralya'dan Avrupa ülkelerine göre yaklaşık 5 kat daha fazla mineral ithal etmektedir. Günümüzde en üst sıralarda yer alan tüketiciler sırasıyla Japonya, Güney Kore ve Tayvan'dır. Örneğin Japonya Avustralya'nın ihraç ettiği kömür, demir ve alüminyumun neredeyse yarısını satın almaktadır. Kısacası Avustralya son 50 yıldır ticaret ortaklıklarını Avrupa'dan Asya'ya kaydırırken ihracat malları da tarımsal ürünlerden minerallere kaymıştır. Amerika Avustralya'nın en büyük ithalat ürünleri kaynağıdır ve Japonya'dan sonra ikinci en büyük ihraç malları tüketicisidir. Ticaret ortaklıklarındaki bu değişimler göçlerdeki değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Amerika'nınkine yakın bir yüz ölçümüne sahip olan Avustralya, çevre ortamı çok daha az üretken olduğundan ve çok az insanın geçimini sağlayabildiğinden dolayı yaklaşık 20 milyon gibi çok küçük bir nüfusa sahiptir. Bununla birlikte 1950'lerde ülke liderleri de dahil olmak üzere çok sayıda Avustralyalı kendi ülkelerinden çok daha kalabalık nüfusa sahip olan Asyalı komşularını, özellikle de 200 milyon nüfuslu Endonezya'yı dehşetle izliyorlardı. Avustralyalılar aynı zamanda yoğun nüfuslu ancak çok uzaktaki Japonya'nın tehdidi altında bulundukları ve bombalandıkları 2. Dünya Savaşı deneyiminden çok etkilenmişlerdi. Çoğu Avustralyalı ülkelerinin Asya komşularına kıyasla oldukça az bir nüfusa sahip olmasından dolayı olumsuz etkilendikleri sonucuna varmışlardı. Eğer bu boşluk hızlı bir şekilde doldurulmazsa, Avustralya Endonezyalıların yayılmaları açısından çekici bir hedef haline gelecekti. Bu yüzden 1950 ve 1960'lı yıllarda kamu siyasetinin bir sonucu olarak göçmenleri ülkeye çekmek için hızlandırılmış bir program başlatılmıştı. Bu program Avustralya'ya gerçekleştirilen göçün sadece Avrupa kökenli insanlarla sınırlandırılmayan ancak İngiltere ve İrlanda'dan gelen insanlara daha fazla imkan tanıyan önceki beyaz Avustralya siyasetini terk etmeyi gerektirmekteydi. Yetkili hükümetin ifadelerinden Anglo-Keltik geçmişi olmayan insanların uyum sağlayamayacaklarına dair kaygı duydukları anlaşılmaktaydı. Fark edilen bu nüfus açığını hükümet hemen kabul etmiş ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinden, özellikle de İtalya, Yunanistan, Almanya ve ardından Hollanda ve eski Yugoslavya'dan göçmen toplamak için aktif bir şekilde çalışmaya başlamıştı. 1970'lerden itibaren İngiliz kimliğinden ziyade Avustralya Pasifik kimliğinin tanınmasıyla birlikte Avrupa'dan daha fazla göçmen toplama isteği hükümeti Asya göçü üzerindeki yasal engelleri kaldırmaya yöneltmişti. İngiltere, İrlanda ve Yeni Zelanda hala Avustralya'nın en önemli göçmen kaynakları olmasına karşın günümüzde tüm göçmenlerin 1/4 Asya ülkelerinden. Vietnam, Filipinler, Hong Kong ve özellikle son yıllarda gittikçe artan bir oranda Çin'den gelmektedir. Amerikalıların %12'si ve Hollandalıların %3'ünün deniz aşırı ülkelerde göçmen olduğu hatırlanacak olursa, bugün tüm Avustralyalıların yaklaşık 1/4'ünün deniz aşırı ülkelerde doğan göçmenler olması nedeniyle göç olayı 1980'li yıllarda tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmıştır. Bu Avustralya'yı doldurma politikasının arkasında bir yanlışlık bulunmaktadır. Zira Avustralya'nın Avrupalıların ülkeye yerleşiminin ardından 200 yıldan daha fazla bir süre geçmesine rağmen niçin Amerika'nın nüfus yoğunluğuna ulaşamadıklarının nedeni olarak çevresel problemler gösterilmektedir. Avustralya sınırlı su kaynaklarına ve besin üretimi için yetersiz kaynaklara sahip olduğundan dolayı oldukça kalabalık bir nüfusun bakımını sağlayabilecek kapasiteye sahip değildir. Nüfus artışı kişi başına düşen gelirler esas alındığında Avustralya'nın ihraç ettiği mineral ürünlerinden kaynaklanan kazançların etkisini hafifletmektedir. Avustralya son dönemlerde yılda yaklaşık net 100 binlik bir oranla ülkeye göçmen kabul etmekteydi. Bu şekilde göçlerden kaynaklanan yıllık sadece %0.5'lik bir nüfus artışı sağlanmış oluyordu. Her şeye rağmen yakın dönemdeki Başbakan Malcolm Fraser, iki büyük politik partinin liderleri ve Avustralya İş Konseyi de dahil olmak üzere sözü geçen çok sayıda Avustralyalı ülkelerinin nüfusunun 50 milyona çıkması gerektiğini düşünüyorlardı. Bu mantık beraberinde çok kalabalık nüfusa sahip Asya ülkelerindeki sarı tehlike korkusunu, Avustralya'nın büyük bir dünya gücü olma isteğini ve nüfusu yalnızca 20 milyon olan Avustralya'nın eğer nüfusunda bir artış olmazsa bu hedefini gerçekleştiremeyeceği inancını akla getirmektedir. Fakat birkaç 10 yıl önce hedeflenen bu istekler öyle bir noktaya gelmişti ki Avustralyalılar artık büyük bir dünya gücü olma beklentisinde değildiler. Avustralyalılar bu isteklerini gerçekleştirmiş olsalar bile diğer taraftan Avustralya'dan çok daha az nüfusa sahip olan İsrail, İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Singapur ki bu ülkelerin her biri ancak birkaç milyon nüfusa sahiptirler, her şeye rağmen büyük ekonomik güç merkezidirler ve dünyadaki teknolojik yenilikler ve kültür bakımından büyük katkı sağlamaya devam etmektedirler. Hükümetlerinin ve iş adamlarının aksine Avustralyalıların %70'i artık daha fazla göç istemiyorlardı. Avustralya'nın uzun vadede kendi halkının bile geçimini sağlayıp sağlayamayacağı şüphelidir. Günümüzdeki yaşam standardını devam ettirebilmek için Avustralya'nın nüfusu şu andaki nüfusunun yarısından daha az, yani 8 milyon olmalıdır. Toprağın bozulması. Topraklarının verimliliği nedeniyle Avustralya kendi ülkesinin standartlarına göre yüksek, ancak Avustralya'nın dışındaki ülkelerin standartlarına göre orta verimliliğe sahip bir ülkedir. Avustralya'da kendi kendine yetebilen tek sömürge devleti olan Güney Avustralya'nın başkenti Adelaide'de şehrin içerilerine doğru ilerlerken, Avustralya'nın bu en iyi çiftlik arazisinde birbiri ardınca terk edilmiş harabelere rastlamıştım. Turistleri çekmek amacıyla korunmuş olan bu harabelerden birini ziyaret etmeliydim. Burası 1850'lerde İngiliz soyluları tarafından büyük harcama yapılarak bir koyun çiftliği olarak düzenlenmiş olan büyük bir malikanedir. Yani Kanyaka. 1869 yılında terk edilmiş, sonra da bir daha hiç kullanılmamıştır. Güney Avustralya'nın iç bölgelerinin büyük bölümü 1850'lerde ve 1860'lı yılların başlarında toprağın çimenlerle kaplandığı ve bitki örtüsünün oldukça gür ve sağlıklı göründüğü yağışlı zamanlar süresince koyun yetiştiriciliği için tahsis edilmişti. 1864'te başlayan kuraklıklarla birlikte hayvanların aşırı derecede otlatıldığı arazi ölü koyun cesetleriyle kaplanmış ve daha sonra bu koyun çiftlikleri terk edilmişti. Bu felaket hükümeti deniz kıyısından ne kadar içerilerdeki bölgelerin çiftçiliğin yayılması için güvenilir bölgeler olduğunu belirlemek için bilirkişi G.W. Goyder göndermeye yöneltmişti. Goyder daha sonra Goyder hattı olarak bilinen bir hat belirlemişti. Burası kuraklık ihtimalinin çiftçilik girişimlerini başarısız kıldığı kuzey bölgesiydi. Ancak 1870'lerde yağışlı geçen yıllar hükümeti değerinden çok yüksek gösterilen buğday arazilerinin yanı sıra 1860'lardaki terk edilmiş koyun çiftliklerini çok yüksek fiyatlarda yeniden satın almaya teşvik etmişti. Goyder hattının ötesinde yeni kasabalar meydana getirildi, demir yolları genişletildi ve oldukça yağışlı geçen birkaç yıl içinde bu buğday çiftlikleri bol ürün elde ettiler. Daha sonra bu buğday çiftlikleri 1870'lerin sonlarında büyük koyun çiftliklerine dönüştürülen büyük arazilerle bütünleştirildiler. Kuraklıkların geri dönmesiyle birlikte bu koyun çiftliklerinin büyük bölümü yeniden bozulmaya uğradılar ve bugün hala sağlam bir şekilde kalmış olan çiftlikler ise koyun yetiştiriciliği açısından kendi kendine yetememektedir. Bu çiftliklerin sahipleri hayatlarını devam ettirebilmek için ikinci bir meslek sahibi olmaya, turizmle uğraşmaya ya da başka ülkelerde yatırım yapmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Avustralya'da besin üretimi yapan diğer birçok bölgede az ya da çok buna benzer geçmişe sahiptir. Besin üretimi yapılan bölgelerde başlangıçta kâr elde edilmekteyken niçin daha sonra kâr elde edilememeye başlanmıştır? Bunun nedeni Avustralya'nın bir numaralı çevre problemi olan toprak bozulmasıdır. Toprağın bozulmaya uğraması çevreye zarar veren 9 nedenden kaynaklanmaktadır. Yerli bitki örtüsünün temizlenmesi, koyun ve tavşanların aşırı otlaması, tavşanlar, topraktaki besin tükenmesi, toprak erozyonu, insanların neden olduğu kuraklıklar, yabani otlar, yanlış yönlendirilen hükümet politikaları ve tuzlulaşma. Çevreye büyük zarar veren tüm bu olaylar dünyanın başka yerlerinde de görülmektedir. Hatta bazı durumlarda Avustralya'dakinden çok daha büyük kişisel etki söz konusudur. Şimdi kısaca bu etkilerden bahsedelim. Yukarıda sözünü ettiğimiz gibi önceki Avustralya hükümetinin yerli bitki örtüsünü temizletmek için hükümet toprağını kiraya vermesi gerekiyordu. Bu gereklilik artık gittikçe zayıflamış olmasına karşın Avustralya hala yıllık olarak diğer herhangi bir birinci dünya ülkesinden çok daha fazla yerli bitki örtüsünü temizlemektedir. Avustralya'daki temizleme ücretlerini yalnızca Brezilya, Endonezya, Kongo ve Bolivya geçmektedir. Avustralya'da günümüzdeki toprak temizleme faaliyetlerinin büyük bölümü Queensland eyaletinde sığırlar için otlak alan oluşturma şeklinde yürütülmektedir. Queensland hükümeti geniş çaplı temizleme faaliyetlerinin 2006'ya kadar olmasa da safa safa tamamlanacağını bildirmişti. Bunun sonucunda Avustralya'da meydana gelen zarar, kuru toprağın daha tuzlu hale gelmesi ve toprak erozyonu nedeniyle toprak bozulmasını, tuz ve tortul tabakanın boşalması sonucu suyun niteliğinin bozulmasını, tarımsal üretkenlik ve toprak değeri kaybını ve büyük mercan resifinin zarara uğramasını içermektedir. Buldozerlerle temizlenmiş bitki örtüsünün çürümesi ve yakılması sonucu yaklaşık olarak ülkenin toplam motorlu araçlarının yaydığı gaz miktarına eşit sera gazı çevreye yayılmaktadır. Toprak bozulmasının ikinci nedeni yeniden büyümesine imkan kalmadan bitki örtüsünü hızlı bir şekilde yiyip bitiren koyunların sayısının artmasıdır. Batı Avustralya'nın Murchison kasabasında olduğu gibi aşırı otlatma toprak kaybına yol açtığı için bazı bölgelerde oldukça ciddi ve geri döndürülemez yıkımlara neden olmuştur. Bugün artık aşırı otlatmanın yol açtığı sorunlar kabul edilmektedir. Bu yüzden Avustralya hükümeti maksimum koyun stok oranlarını düzenlemektedir. Çiftçilerin kiralanmış arazi üzerinde her bir acre yani 4047 metrekare alanı için belirli bir sayıdan daha fazla koyun stoklaması yasaklanmıştır. Bununla birlikte hükümet daha önce minimum stok oranları belirlemişti. Çiftçilerin kiralama koşulu olarak her bir acre alanı için belirlenmiş minimum bir sayıda koyun stoklamalarını zorunlu kılmıştı. İlk kez 19. yüzyılın sonlarında belgelenen bu koyun stoklama oranları bugünkü savunulabilir oranlardan 3 kat daha yüksekti. 1890'larda belgelemeler başlamadan önceki koyun stoklama oranları görünüşe göre bugünkü savunulabilir oranlardan 10 kat daha yüksekti. Yani ilk göçmenler çayırlık alanlara potansiyel olarak yenilenebilir bir kaynak gibi muamele etmekten ziyade yeşil bitkileri kazıp çıkarmışlardı. Aynı durum toprağın temizlenmesi için de geçerlidir. Öyle ki hükümet toprağa zarar vermesi için çiftçileri görevlendirmiş ve toprağa zarar vermede başarısız olan çiftçilerin kira sözleşmelerini iptal etmiştir. Toprağın bozulmaya uğramasının diğer üç nedeninden daha önce söz etmiştik. Tavşanlar koyunların yaptığı gibi bitki örtüsünü kaldırmakta, koyunlar ve sığırların otlaması için hazır bulunan yeşillik alanları seyrekleştirerek çiftçileri zarara uğratmakta, aynı zamanda tavşan nüfusunu kontrol altına almak için çiftliklerde kullanılan buldozerler, dinamit, çitler ve virüs yayma işlemleri için yapılan masraflar da çiftçileri zarara uğratmaktadır. Tarım yapılan topraklarda birkaç yıl içinde içerdikleri besin maddeleri tükenmektedir. Çünkü Avustralya toprakları başlangıçta düşük besin içeriğine sahiptiler. Bitki örtüsü tabakası inceldikten ya da temizlendikten sonra toprağın üst tabakasının su ve rüzgarla erozyona uğraması ihtimali de artmaktadır. Toprağın nehirler yoluyla denize akması kıyı sularını oldukça bulanıklaştırmakta ve Avustralya'nın en önemli turist merkezlerinden biri olan Büyük Mercan Resifi'ni öldürmektedir. Ancak burada Büyük Mercan Resifi'nin biyolojik değerinden ya da balık üretim havuzundan söz etmiyoruz. İnsanların neden olduğu kuraklıklar ise toprağın temizlenmesi, koyunların aşırı otlatılması ve tavşanlar gibi nedenlerin ardından gelen bir toprak dejenerasyonuna işaret etmektedir. Bitki örtüsü tabakası bu nedenlerden biri dolayısıyla kaldırıldığında daha önce bitki örtüsüyle gölgelenen o toprak artık direkt olarak güneşe maruz kalmaktadır ve bu da toprağı aşırı derecede ısı yaymakta ve kurak hale getirmektedir. Yani kızgın ve kurak toprak şartlarını meydana getiren ikincil etkiler doğal kuraklığın yol açtığı gibi bitkilerin gelişmesini engellemektedir. Montana ile bağlantılı olarak birinci bölümde açıklandığı gibi yabani otlar tercih edilen çayır bitkilerine kıyasla koyunlar ve sığırların pek hoşuna gitmediği ya da faydalı ürünlerle rekabete girdiklerinden dolayı çiftçiler açısından düşük değerdeki bitkiler olarak tanımlanmaktadır. Bazı yabani otlar deniz aşırı ülkelerden özel amaçlı olarak getirilmemiş bitki türleridir. Yabani otların yaklaşık %15'i tarımda kullanılmak üzere bilinçsizce getirilmiştir. Üçte birlik bölümü ise dekoratif olarak kullanılmak üzere bahçelerden yabani ortama getirilen türlerdir. Diğer yabani ot türleri ise yerli Avustralya bitkileridir. Otlayarak beslenen hayvanlar özellikle bazı bitkileri yemeyi tercih ettiklerinden dolayı onların bu hareketleri yabani otların artmasına ve otlak alanlarının faydası daha az olan ya da hiçbir fayda sağlamayan hatta hayvanları zehirleyen bitki türleriyle kaplanmasına neden olmaktadır. Yabani otlar kendileriyle mücadele edilebilme kolaylığına göre farklılık göstermektedirler. Bazı yabani ot türlerini kaldırmak ve yerine daha makbul olan türleri ya da ürünleri ekmek çok kolaydır. Ancak yerleşik diğer bazı yabani ot türlerini çıkarmak çok masraflıdır ve bu işlemi yasaklamayı gerektirecek derecede zordur. Yaklaşık 3000 bitki türünün bugün Avustralya'daki yabani otları oluşturduğu ve yıllık yaklaşık 2 milyar dolar ekonomik kayba yol açtıkları düşünülmektedir. Bunların arasında en çok zarar veren türlerden biri de özellikle değerli alanlar açısından Kakadu Ulusal Parkı ve Dünya Miras Alanı büyük bir tehdit oluşturan mimoza otudur. Dikenli bir ot olan mimoza 6 metre kadar uzamakta ve bir yıl içinde kapladığı alanı iki katına çıkarabilecek kadar tohum üretmektedir. Bu zararlı yabani otlardan biri de 1870'lerde Queensland eyaletini güzelleştirmek için süs olarak kullanılmak üzere küçük fundalıklar şeklinde Madagaskar'dan getirilen Rubber Vine'dir. Kurgu bilim filmlerinde örnekleri bulunan yaratık şeklindeki bir bitki türüdür bu. Çiftlik hayvanları açısından oldukça zehirli olması, diğer bitki örtüsünü öldürmesi ve inanılmaz bir hızda sık çalılıklar şeklinde büyümesinin yanı sıra nehirlerde sürüklenerek çok uzaklara kadar giden ve sonunda rüzgarla taşınan 300 tohumu bırakmak için birdenbire açılan kabuklar bırakmaktadır. Tek bir kabuğun içindeki tohumlar 2,5 acre'lık alanın yeni rubber vine'larla kaplanması için yeterlidir. Daha önce sözü edilen toprağın temizlenmesi ve aşırı derecede koyun stoklanması ile ilgili yanlış hükümet politikalarına hükümetin buğday kurulunun politikaları da eklenebilir. Hükümet gelişmiş bir toplumdaki buğday fiyatları konusunda umutlandırıcı tahminlerde bulunmaya çalışmaktaydı. Bu şekilde çiftçileri buğday yetiştirmek amacıyla sınır bölgelerindeki arazilerde buğday ekmek ve bunun için gereken makinelere yatırım yapmak için borç almaya teşvik etmekteydi. Çok sayıda çiftçi buğday yetiştirmek için yüklü miktarda para harcamışlardı. Ancak toprak yalnızca birkaç yıl buğday ürünü verebilmiş, daha sonra da buğday fiyatları düşmüştü. 44. ayrımın sonu. Sayfa 487.